Ayrım 3. Kolay, kısa, keyifli bilim. Cidem Can. Sayfa 44. El Hazini. Tahmini olarak 1110 tarihinde dünyaya gelen bu astronom ve fizikçi, diğerlerinden farklı olarak ilim hayatına bambaşka bir statüde başladı. O, Mer Sarayı'nda hazineler olan Abdülhazin el-Metvezi'nin Bizans asıllı kölesiydi. Bundan dolayı El Hazini adıyla tanınmıştır. Nereden nereye? Gerçek bir azim başarısı sergileyen Abdurrahman El Hazini, sıvıların yoğunluk ve ısısını ölçebilmek için aerometreyi bulan ilk kişidir. Artı yer çekiminden de ilk bahseden kişidir aynı zamanda. Özellikle felsefe ve matematik öğrenimi görerek o devirde mümkün olan en iyi eğitimi aldı. Sonra Melikşah'ın oğlu Sultan Sencer devrinde ilim ve edebiyat merkezi olan Merv'de saray desteğiyle çalışmalarını yürüttü. Kendisini ilim dünyasına tanıtan ve astronomi ile ilgili en önemli ve en güvenilir eser olarak kabul edilen ve yıldız kataloğu manasına gelen Zici Sanacari'yi yazdı. Ayrıca Sultan Sencer'in hazinesinde kullanılmak üzere yaptığı ilk hidrostatik teraziyi yaptı. Bu teraziyle metallerin ve taşların saf olup olmadıkları, iki elementten meydana gelen alaşımlardaki metallerin karışma oranlarını bulabiliyordu. Hikmet terazisi adını verdiği bu hassas teraziyle yaptığı yoğunluk ve ağırlık ölçümleri günümüz teknolojisiyle yapılan ölçümlerden hiç de farklı değildir. Altın ve gümüş alaşımındaki iki maddenin ağırlıklarını sırayla belirtmek için bir formül geliştiren Hazini aynı zamanda çok dindar biriydi. Bir derviş gibi giyinir, paraya zerre kadar değer vermezdi. Bir keresinde Sultan Sencer ona kendisine 1000 dinar vermişti. Fakat o cebinde 10 dinar olduğunu ve bunun ona yeteceğini söyleyip bu parayı kabul etmemişti. Tıpkı sıvılar gibi havanın da bir kaldırma gücüne sahip olduğunu ve havada bulunan bir cismin ağırlığının gerçek ağırlığından daha düşük geleceğini bulan Hazini, havanın ağırlık ve yoğunluğunu da hesaplamıştır. Ayrıca suyun yoğunluğunun sıcaklık ya da tuzlulukla değişebileceğini de ortaya koymuştur. Bugün Torricelli tarafından yapıldığı iddia edilen birçok deneyin sonuçları El Hazini tarafından elde edilmiştir. Sıvıların yoğunluk ve ısısını ölçebilmek için aerometreyi kullandı. Van der Waals'a atfedilen bir cismin en ufak parçacıklarını bir arada tutan çekici kuvvetlerin ve Newton'a atfedilen kütle çekim kuvvetinin varlığından ilk bahseden kişidir. El Hazini düşen bir cismin hızını bu cismin aldığı yol ile geçen zaman arasındaki gerçek ilişkiyi ve Galileo Galilei tarafından keşfedilen bütün kanunları ondan 5 asır önce keşfetmiştir. İlimle yan yana sürdürdüğü dünya hayatı 1160 tarihinde sonlanmıştır. Biraz da güleyim. Bilgi böyle bir şey işte. Zengin bir adam vefat eder. Vasiyeti açılır. Mallarının yarısını büyük oğluna, 1/4'ünü ortanca oğluna ve 1/5'ünü küçük oğluna bırakmıştır. Bütün mallar paylaşılır ancak geriye 19 at kalmıştır. 19'u ne 2'ye, ne 4'e, ne de 5'e bölmek mümkündür. Bu durumu bir bilgine danışırlar. Bilgin der ki, alın bunu size veriyorum. Oldu mu 20 at? Yarısını sen al bakalım 10 tane. 1/4'ünü de ortanca kardeşin alsın 5 tane. 1/5'ünü de yani 4 tanesini de en küçüğünüze verelim. 10, 5 daha 15, 4 daha 19. Şimdi verin bakalım benim düldürü geriye. Ömer Hayyam. 18 Haziran 1048 tarihinde dünyaya gelen bu İranlı şair, filozof, matematikçi ve astronom, hani şu meşhur Celali takvim var ya, işte onu yapan kişidir. Ayrıca binom açılımını da ilk kullanan bilim adamıdır. Asıl adı Gıyaseddin Ebu'l-Feth bin İbrahim el-Hayyam'dır. Kendisinin kısaca çadırcı anlamına gelen Hayyam denmesinin nedeni ise babasının çadırcılık yapmasındandır. Doğum tarihinin günü gününe bilinmesi elimize doğduğundan değil, birçok konuda olduğu gibi takvim konusunda da uzman olmasındandır. Kendi doğum tarihini araştırıp günü gününe bulmuştur. Halk arasında Ömer Hayyam takvimi olarak bilinen, günümüzde ise Celali takvim olarak bildiğimiz takvimi 21 Mart 1079 tarihinde tamamlamıştır. Güneş yılına göre düzenlenen bu takvim 5000 yılda bir gün hata verirken bugün kullandığımız Gregorian takvim 3330 yılda bir gün hata vermektedir. Kendisi için zamanın bütün bilgilerini bildiği söylenen bu alim, kübik denklemlerin çözümünde koniklerin kesiştirilmesi metodunu kullanarak geometri yoluyla cebir yapmış, böylece matematiğin yeni kollarından biri olan cebirsel geometrinin metotlu olarak temelini atmıştır. Yaptığı tüm çalışmaları not almadığından ismi çok bilinen teorilerin meçhul dahisidir. Yazdığı bilimsel içerikli kitaplar arasında Cebir ve Geometri Üzerine, Fiziksel Bilimler Alanında Bir Özet, Varlıkla İlgili Bilgi Özeti, Oluş ve Görüşler, Bilgelikler Ölçüsü, Akıllar Bahçesi isimli eserleri bulunmaktadır. Binom teorimini de bulunan Hayyam, bu açılımdaki katsayıları ilk bulan kişidir. Kendisine bugünlere kadar uzanacak bir ün kazandıran Cebir Risalesini ve Rubaiyat da kaleme alan Hayyam, 14 Aralık 1131'de doğduğu kent olan Nişabur'da ölmüştür. Ne demiş Hayyam? Adalet evrenin ruhudur. Uyan, uyumak için önümüzde sonsuzluk var. Yaşamın sırlarını bilseydin, ölümün sırlarını da çözerdin. Bugün aklın var, bir şey bildiğin yok. Yarın akılsız neyi bileceksin? Üzülüp durma, sen de yarından yana. Yaşamak böyle günleri fırsat sana. 1000 yıl önce göçenlere yoldaş olup, ederiz köhne mabede yarın veda. İnsan yiyeceksiz, giyeceksiz edemez. Bunlar için didinmene bir şey denmez. Ondan ötesi ha olmuş, ha olmamış. Bu güzelim ömrünü satmaya değmez. Hayyam.
El Cezeri. 1153 tarihinde Cizre'de doğan El Cezeri kimdir biliyor musun? 1100. Dur ipucu verelim. Robot. Japon mu? Hayır, bilemedin. O ilk robotu yapan alim, robotik ilminin kurucusudur. Termosu bile ilk kez o yapmıştır. Bir pirinç tacirinin oğlu olan Cezeri, 12. yüzyılın ikinci yarısı ile 13. yüzyılın ilk yarısında Artuk hükümdarlarının hizmetinde Diyarbakır'da yaşadı. Sarayın baş mühendisi olarak çalışan El Cezeri'nin yaptığı otomatik makineler, günümüz mekanik ve sibernetik bilimlerinin temel taşlarını oluşturmaktadır. Yapılan ilk robotun Batı literatüründe M.Ö. 300 yıllarında Yunan matematikçi Arşitas tarafından yapılan buharla çalışan bir güvercin olduğu belirtilse de, bilinen en eski kayıt Anadolu'ya aittir. El Cezeri tarafından yazılan Mekanik Hareketlerden Mühendislikte Faydalanmayı İçeren Kitap adlı eserde Arşitas ve onu robotun babası olarak sunan Batı camiasının foyası şak diye ortaya çıkmıştır. 50'den fazla cihazın kullanım esaslarını, yararlanma olanaklarını çizimleriyle gösteren bu kitapta, uygulamaya çevrilmeyen her teknik ilmin doğru ile yanlış arasında kalacağını söyleyen Cezeri'nin bu olağanüstü eserinin 15 kopyasından 10'u Avrupa'nın farklı müzelerinde, 5 tanesi ise Topkapı ve Süleymaniye kütüphanelerinde bulunmaktadır. İlk hesap makinesinden asırlarca önce aynı sistemle çalışan benzer bir makineyi geliştirdiği saatte kullanan Cezeri, sadece otomatik sistemler kurmakla kalmamış, otomatik olarak çalışan sistemler arasında denge kurmayı da başarmıştır. Jacquard'ın yaptığı ve otomatik kontrollü makinelerin ilki sayılan otomatik dokuma tezgahından tam 600 yıl önce, değişik haznelerdeki suyun seviyesine, ne zaman su dökeceğine, ne zaman meyve ve içecek sunacağına karar veren otomatik hizmetçiyi geliştirmiştir. Makinelerinde kendi kendini ayarlamalar yapan dengeyi bulması da yine Cezeri'nin otomasyona çok önemli bir katkısıdır. Bugün sibernetiğin ve bilgisayarın ilk adımlarını atan, ilk robotu yapıp üstelik de çalıştıran bu alim tüm ömrünü Anadolu'da geçirmiş ve 1233 tarihinde vefat etmiştir. Kutbettin Şirazi. 1236 tarihinde İran'da dünyaya gelen bu tıp, felsefe ve fizik alimi gökkuşağını bulmuştur. Daha doğrusu gökkuşağının nedenini ve oluşumunu açıklayan ilk alim olmuştur. Kendisi adeta tıp fakültesi gibi seri halde doktor yetiştiren bir aileden gelir. Tıp, felsefe ve din alanlarında öğrenim gören Şirazi, meşhur gökbilimci Nasreddin Tusi'nin öğrencisi oldu. Başta Şiraz Hastanesi'ndekiler olmak üzere birçok hekimin yanında çalıştı. Birçok devlet adamının hizmetinde bulundu. İlhanlı hanlarından Sultan Ahmet Teküdar döneminde Anadolu'ya gönderildi. Bir süre Sivas ve Malatya kadılığı yaptı. Argun Hanlı'nın emriyle Akdeniz bölgesinin haritasını çizdi. Astroloji ile ilgili İhtiyarat-ı Muzafferi isimli eserin yanı sıra tıp ve gök bilimi ile ilgili kitaplar ve Kur'an tefsiri yazdı. Özellikle optikle ilgili eseri Kitabül Menazir, batılı bilginler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Gökkuşağı hakkında özel bir araştırma yapan Şirazi, bu olayın doğru bir şekilde açıklamasını yapan ilk kişidir. İbnül Heysem'in optiğini uygulayarak ışığın su damlacıklarında kırılıp yansıyarak gökkuşağını ortaya çıkardığını açıklamıştır. Kutbettin Şirazi ömrünün sonlarına doğru Tebriz'e yerleşip 1311 tarihinde burada vefat etmiştir. Biraz da güleyim. Bir hanım dışarıdan ilkokul diploması almak için sözlü sınava girer. Bilim alanında sorulan sorulara verdiği cevaplar şöyledir. Soru: Mide ne iş yapar? Cevap, sindirim yapar. Soru, akciğer ne iş yapar? Cevap, solunum yapar. Soru, kalp ne iş yapar? Cevap, dolaşım yapar. Soru, beyin ne iş yapar? Cevap, bizim apartmanda kapıcılık yapar. Leonardo da Vinci. 15 Nisan 1452 ile 2 Mayıs 1519 tarihleri arasında yaşamış bu dahi kişi, İtalya'nın Floransa şehrine bağlı Vinci kasabası yakınlarındaki Anciano kasasındandır. Peki içinden midir diye soracak olursanız o kadarını bilemiyoruz. Kendisi insanın yazarken bile yorulduğu mimar, müzisyen, anatomist, mucit, mühendis, heykeltıraş, geometrisyen ve ressamdır. Annelerin çocuklarına ödev icabı Da Vinci'yi anlatırken, bak gördün mü el alemin çocukları neler oluyor diyebileceği kadar çok şey olmuş biridir. Ve Mona Lisa ismiyle herkesin aklının bir köşesinde yer edinmiştir. Çocukluğunu doğduğu kasaba Vinci'de yaşayan Leonardo, 1446'da babasıyla birlikte Floransa'ya gitti. 1482'de orayı bazı sebeplerden terk ederek Milano Dükü Sforza'nın hizmetine girdi. 1499'a kadar bu dük için çalıştı. Bu zaman zarfında mekanik, geometri, uçan makineler, kiliseden kale, kanal yapımı ve anatomiye kadar birçok eser verdi ve bu eserlerin el yazmaları daha sonra meşhur zengin Bill Gates tarafından toplandı. Dünya tarihinin bilinen en iyi resimlerinden biri olarak kabul edilen Mona Lisa tablosunu çiziktirmeye 1503 tarihinde başladı. Bir ara Mona Lisa'nın Leonardo'nun bizzat ta kendisi olduğu söylentisi yayıldı ama neden öyle sırıttığı ve kime sırıttığı hala çözülemedi. Anatomi alanındaki çalışmaları yazılı tarihteki ilk robot çalışmalarına öncülük etti. 1495 tarihinde yaptığı ve Leonardo'nun robotu adını verdiği tasarımı ne hikmetse 1950 tarihinde fark edildi. Bu robotu yaparken kan dolaşımı hakkında bir gıdımcık bilgisi olmamasına rağmen robota eklediği kas vanaları sayesinde kanın tüketilmek üzere kaslara pompalanmasını sağlayarak ne kadar gizemli bir zekaya sahip olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Bununla beraber 4 kişi tarafından uçurulabilecek bir uçak yapan Da Vinci, o dönemler petrol bilinmediği için uçağını havalandıramadı. 1502 tarihinde Sultan II. Bayezid için Haliç'in girişine inşa edilmek üzere 240 metre uzunluğunda bir köprü tasarımı yaptı. Bu hepimizin adını duyduğu Galata Köprüsü'nün ilk projesiydi. Askeri mühendislik alanındaki buluşlarına gelince, makinalı tüfekler, zırhlı tank, bombalar, paraşütler, yaylı mekanizmayla çalışan bir araba, dişliler kullanarak yaptığı ilk hesap makinesi ve Natulius adını verdiği ilk nükleer denizaltı projesi. Şimdi burada tüm buluşlarını sayarak kitapta adı geçen diğer bilim adamlarının hakkına girmemek için son noktayı koyuyoruz. Bir dakika, son bir şey daha. Ayrıca fotoğrafların tab edildiği karanlık odayı da o buldu. 1519 tarihinde dünyadan göçen Leonardo da Vinci, tüm bu başarılarına rağmen ne acıdır ki ben tırı kullandım Leonardo da Vinci esprisine konu olmaktan kurtulamadı. Ne demiş da Vinci? İnsan kendi elinden çıkanlarla ölecek. İnsanlar korku yüzünden en korktukları şeye sarılacaklar. Kötülüğe düşmemek için kötü olacaklar. Gerçek zamanın tek kızıdır. Küçük bir hakikat büyük bir yalandan iyidir. Kendinden şüphe etmeyen sanatçı bir yere varamaz. Hayata değer vermeyen onu hak etmemiştir. Bir gün gelecek, insanlar dünyanın bir ucundan diğerine mektup yazıp hemen cevaplayabilecekler. Matematikçiler, hadi ruhu da aydınlatın bakalım. Henüz pişirilmemiş olan kil, bir vazo tekrar şekillendirilebilir. Fakat pişmişi asla. İnsanlığın acı çekmesine neden olan en büyük aldanışı kendi fikirleridir. Kötülükle işin başında mücadele etmek, sonunda etmekten daha kolaydır. İyi geçirilen ömür uzundur. Çalışmalarım olması gereken kaliteye erişmediği için Tanrı'yı ve insanlığı gücendirdim. Nasıl ki güzel geçen bir gün, huzurlu ve mutlu bir uykuya sebepse, iyi yolda harcanmış bir ömür de huzurlu ve mutlu bir ölüme sebeptir. Leonardo da Vinci. Galileo Galilei. 1564 tarihinde İtalya'nın Pisa şehrinde doğan, dünya dönüyor dediği için başına gelmedik kalmayan bir bilim adamıdır o. Dönemin meşhur müzisyenlerinden olan Vincenzo Galilei'nin oğlu olan Galileo, Floransa'da başladığı ilk tahsilinden sonra 1581 tarihinde Pisa Üniversitesi'nde tıp öğrenimine devam etti. Bazı şartlar hiçbir devirde değişmediği için parasızlıktan okulunu yarım bırakmak zorunda kaldı. 1583'te matematikle ilgilenmeye başlayan Galilei 1589'da profesör oldu. 1600 tarihinden hemen sonra ilkel bir termometre, insan nabzının ölçümünde kullanılan birkaç sarkaç ve 1604'te serbest düşüşün matematik kanunlarını keşfetti. Teleskobu daha da geliştirerek 1609 tarihinde yaptığı bir teleskobu astronomik amaçla kullanan ilk bilim adamı oldu. Gözlemlerinden edindiği bilgilerle dünyanın hem kendisi hem de güneş etrafında döndüğünü söylediğinde yer yerinden oynadı. Kilise duruma derhal müdahale edip Galilei'den dünya dönmüyor, bana öyle gelmiş demesini istedi. 1616'da Engizisyon önüne çağrılan Galilei istendiği üzere Kopernik sistemini artık ne sözlü ne de yazılı hiçbir şekilde savunmayacağını bildirerek bağışlanmasını dileyip aldığı talimat gereğince köşesine çekilerek bir süre suskunluk içine girdi. Fakat bu suskunluğu fazla uzun sürmedi. Nitekim bir dostunun papalık makamına gelmesiyle yüreklenen Galilei yeniden işe koyulup Dünyanın İki Büyük Sistemi Üzerine Diyalog adlı kitabını yazdı. 1632'de yayınlanan kitap piyasaya çıkmasıyla birlikte beklenmeyen bir ilgi topladı. Avrupa'nın hemen her ülkesinde geniş okuyucu kitlesi buldu. Bu ilgi karşısında iyice köpüren kilise yeniden harekete geçti ve Galilei bir kez daha Engizisyon önüne çıkmak zorunda kaldı. Yaşlı ve hasta bilgin hücreye atıldı. Kendisine yargı önünde tövbe etmediği takdirde işkence göreceği söylendi. Galilei çaresizdi. Eline verilen metni diz çökerek okudu. Ben Galileo Galilei. Geçmişteki tüm yanlış ve aykırı düşüncelerimden dolayı huzurunuzda kendimi lanetliyor, bir daha öyle saçmalıklara düşmeyeceğime, kutsal öğretiye aykırı hiçbir fikir taşımayacağıma yemin ediyorum. 30 yıl önce Bruno'yu yakarak cezalandıran Engizisyon, Galileo'ya daha müsamahalı davranıp onu ev hapsine mahkum etti. Yaşlı bilgin yaşamının son yıllarında görme yeteneğini yitirmişti. Ama bu ona engel olmadı. En büyük eseri kabul edilen iki yeni bilim üzerine diyaloğu gizlice hazırladı ve dostlarının vesilesiyle Hollanda'da yayımlattı. 70 yaşında Engizisyon tarafından hapisle cezalandırılan Galileo, 1642 tarihinde dünya tüm hızıyla güneşin etrafında dönmeye devam ederken öldü. Kainat kitabı matematik diliyle yazılmıştır. Galileo Galilei. Ne demiş Galilei? Hiçbir şey keşfetmeksizin büyük meseleleri uzun uzadıya anlatmak yerine keşke küçük bir şey keşfetseydim. İki gerçek birbiriyle asla çelişmez. İnsana hiçbir şey öğretemezsin. Öğrenmeyi ancak kendi içinde bulacağını öğretebilirsin. Her şeyi bilme şeklindeki kendini beğenmiş küstahlığın temeli hiçbir zaman hiçbir şeyi anlamamış olmaktan başka bir şey değildir. Kuşku bilimin babasıdır. Unutma ki insanlığın yüzyıllardır öğrendikleri sonsuz uzunlukta bir kumsaldaki tek bir kum taneciğinden daha fazlası değildir. Xenthius. Johann Kepler. Babası paralı bir asker olan Kepler 27 Aralık 1571'de dünyaya gelmiş fakat ömrünün sonuna kadar uzayla ilgilenmiştir. Sanki dünyada hayat mı var? Bir de uzaya bakayım diye güneş sistemindeki diğer gezegenler üzerinde alıştırma yapan Kepler neler bulmuştur neler. 3 yaşında yakalandığı çiçek hastalığı yüzünden gözleri ve elleri zayıf kalan Kepler'in ailesi onun bir din adamı olarak yetişmesine karar verdi. Gel zaman git zaman Kepler büyüdü ve üstün zekası yüzünden milletin bu çocuğun maşallahı var, nazar değmesin tütütü demeye başlaması üzerine Wittenberg dükü devreye girdi ve onu hiyayesini alıp okuttu. 1588 tarihinde Tübingen Üniversitesi'nden mezun olan Kepler, 1591'de yine aynı üniversitede lisansüstü eğitimini tamamladı. 1594'te gittiği Graz'da evrenin yapısına dair araştırmalarına başladı. 1600 senesinde imparatorluk matematikçiliğine atanan Tycho Brahe'nin asistanı oldu. Ertesi sene Brahe'nin ömrü vefa etmeyince Kepler otomatikman imparatorluk matematikçiliğine atandı. Profesörlüğü sırasında yazdığı Evrenin Gizleri isimli kitabıyla gezegen sistemiyle meşhur astronomlar arasına katıldı. Günlerden bir gün kendisinden beklenen bir işi yaparken, yani Mars'ın yörüngesini incelerken kendi adıyla anılan yasalardan ikisini buldu. Daha sonra Avusturya devletleri matematikçiliğine atanan Kepler, Linz'te kaldığı süre zarfında yemedi, içmedi, iki kitap daha yazdı ve burada üçüncü yasasını keşfetti. 1627'de Rudolf cetvelleri başlığı altında gezegenlerin temel tablolarını yayınladı. Modern astronominin kurucularından olan Johann Kepler, astronomi bilimine yaptığı büyük katkılarla bu bilimin çehresini değiştirdi ve sonra da 1630 tarihinde öldü. Yeni yıldız gözlemcileri, olayların gerçek nedenlerini açıklayacak yeni buluşlar yaparsa ne âlâ. Fakat bana öyle geliyor ki, evrensel gizemin gerçek yanıtlarını gökyüzünde değil, fakat başka bir yerde, kafatasının içindeki çok daha küçük ama aynı derecede gizemli olan semada aramalı. Johann Kepler. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 63.